Ayrım 25.
Kazan kazan kazandır, kartal taktiği. Yukarıda kazan kazan türündeki uzlaşma taktiğine bilge baykuş taktiği denildiğini belirttik. Kazan kazan kazandır taktiğine ise kartal taktiği adını vermek istiyorum. Kazan kazan kazandır taktiğinde müzakereye oturan iki taraf hem kendilerinin ve birbirlerinin hem de ortamda bulunmayan üçüncü şahısların ve dünyanın çıkarlarını gözetirler, torunlarını düşünürler, başkalarının torunlarını da düşünürler. Kazan kazan kazandır taktiğine niçin kartal sıfatını vermek istedim? Bu sıfatla vurgulamak istediğim kartalın yırtıcılığı değil, ifade etmek istediğim şu. İnsan bir tilki gibi kurnaz ya da bir baykuş gibi akılcı olmak yerine bir kartal gibi güçlü ve dünyayı kucaklayıcı olmalıdır. Kazan kazan kazandır taktiğini uygulayan kişi bir kartal gibi dünyayı kanatlarıyla sarıp sarmalayabilir. Kazan kazan kazandır taktiğinde yukarıda sözü edilen dört temel müzakere ilkesi dikkate alınır. Kazan kazanın tüm incelikleri kullanılabilir. Ancak müzakereye oturan taraflar kendi çıkarlarının yanı sıra insanlığın ve dünyanın çıkarlarını da gözetirler. Bir insanın böyle bir şeyi yapabilmesi için varoluş düzeyini yeterince yükseltmiş ve kendisini yeterince geliştirmiş olması gereklidir. Kendisini ve çevresini yeterince fark etmeyen, eylemlerinin sorumluluğunu almayan, anı yaşamayan, var olma bilinci ve sevinci duymayan ve temel evren değerlerini benimsemeyen bir insanın, özetle varoluş düzeyi düşük olan, yaratıcı olmayan, empati kurmada ve müzakerede başarısız olan bir insanın bu taktiği uygulaması mümkün değildir. Kartal taktiğini uygulayabilmek için kişinin kendisini ve çevresini ve evrendeki bütünlüğü yeterince fark edebiliyor olması, eylemlerinin sorumluluğunu alması, var olma bilinci ve sevinci duyması, kişi onuru, nesne onuru gibi temel evren değerlerine sahip çıkması, spontan ve yaratıcı olması, empati ve müzakere becerilerinin gelişmiş olması gereklidir. Bu özelliklere sahip kişiler müzakereye oturdukları zaman hem kendilerinin hem de tüm insanların ve evrenin çıkarlarını gözetecek şekilde yaratıcı alternatifler üretebilirler. Birlikte yaşamda bir üst satıra çıkabilirler ve çevrelerindeki yaşamı da bir üst satıra çıkarabilirler. Kazan kazan taktiğinde iki kişi bir araya gelip kendi pastalarını büyütmeye çalışırlar. Kazan kazan kazandır taktiğinde ise bir araya gelen iki kişi bu evreni büyük bir pasta olarak görürler ve büyük pastayı daha da büyütmeye çalışırlar. Böylece hem onlar kazanırlar hem de evren dünya kazanır. Yeterince var olabilenler, yeterince gelişmiş kişiler yaratıcılıklarını sergileyip bunu becerebilirler. Kartal taktiği ile ilgili görüşlerimi ütopik bulabilirsiniz. Hak veririm size ama dünyamız giderek öyle bir hale geliyor ki bu dünyayı ancak bir ütopya kurtarabilir. Rekabet ortamlarında gelişerek uzlaşmak. Bugüne kadar insanlar çeşitli ortamlarda, örneğin iş ortamlarında zaman zaman yıkıcı rekabet sergilediler. Ama artık dünyamızda ortaklaşa rekabet kavramı telaffuz edilmeye başlandı. Ortaklaşa rekabet kazan kazan mantığına dayanıyor. Ortaklaşa rekabeti bir adım daha ileriye götürerek gelişmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen insanın kazan kazan kazandır mantığına erişmesi mümkündür. Bu durumda gelişerek uzlaşma söz konusu olur. Kurum içi rekabet türlerini sınıflayarak bu konuda bir örnek sunmak istiyorum. Bir kurumda çalışan kişilere bu işin için yapıyorsun diye soracak olsam muhtemelen kalitesi giderek artan şu tür cevaplar gelir. 1. Yapmak zorundayım. 2. Birine kızdığım için, birini geçmek için. Bazı filmlerde görürsünüz. Antrenör boksöre sen beceriksizin tekisin diye hakaret eder. O da hocasına kızdığı için hırslanıp rakibini yener. Bence bu çocuk kandırma mantığına dayanan ucuz bir motivasyon artırma yoludur. 3. Hatır için, birini sevdiğim için, örneğin yakınları için. 4. Hayatta kalabilmek için, ekmek parası için. 5. Kendimi geçmek için, bence daha iyi bir gerekçe. 6. Kendimi geliştirmek için, daha da iyi gerekçe. 7. Kendimi, yakınlarımı, evreni, işi ve rakibimi geliştirmek için, bence en iyi gerekçe. Bu işin için yapıyorum sorusuna verilen 7. cevap, gelişerek uzlaşabileceğimiz ve veya uzlaşarak gelişebileceğimiz fikrine dayanıyor. Bu fikir sayesinde kazan kazan kazandırı gerçekleştirmek, rakiplerimizle birlikte yaşamda bir üst satıra çıkmak mümkündür. Bunu gerçekleştiren insan, evrenle kucaklaşmaya, uyumlaşmaya daha da hazır hale gelecektir. 17. Evrenle kucaklaşmak, uyumlaşmak ve yarına kalmak. Yarına kalmak, evrenle uyumlaşmak, evrenle kucaklaşmak, uzlaşmak, gelişmek, var olmak. Birinci bölümde insanın yaşamdaki temel amacının yarına kalmak olduğunu, yarına kalabilmek için insanın temelde üç şeye ihtiyacı olduğunu belirtmiştik. Bu üç şey var olmak, gelişmek ve uzlaşmaktı. Var olan, gelişen, uzlaşan insan evrenle kucaklaşmaya hazır olur. Evrenle kucaklaşan insan evrenle uyumlaşabilir. Evrenle uyumlaştığında ise hem kendisi yarına kalabilir hem de evreni, dünyayı yarına taşıyabilir. Son olarak kucaklaşma, uyumlaşma ve yarına kalma kavramlarını tartışacağız. Evrenle kucaklaşmak. Kitap boyunca dünya demek yerine daha çok evren demeyi tercih ettim. Çünkü insan artık dünyanın dışına çıkmaya başladı. Yalnızca dünyamızı korumak fikri yakın bir gelecekte eskiyecek. Şimdiden dünyanın etrafında bir uzay çöplüğü oluşmaya başladı. İnsanoğlu artık uzaya mesajlar gönderiyor ve uzayı dinliyor. Bu yüzden artık yalnızca kendi dünyamıza değil, aklımızın ve sesimizin ulaştığı her yere sahip çıkmamız gerektiği fikri kanımca şimdiden gündemde olmalıdır. Varoluş düzeyini ve uzlaşma becerisini yükseltmiş, kendini geliştirmekte olan bir insan, kendisi de dahil olmak üzere, bütün dünyayı, evreni, kısacası cümle varlığı kucaklamaya, sevmeye hazır demektir. İnanıyorum ki insan evreni kucaklamaya hazır olduğunda, evren de insanı kucaklamaya hazır olacaktır. Evrenin size değdiği nokta sizin bilinciniz ve bedeninizdir. Bu yüzden siz kollarınızı evrene doğru açtığınız zaman önce kendinizi kucaklamış olursunuz, sonra her şeyi. Bir insanın kendisinden başlayarak halka halka ailesini, dostlarını, çalıştığı kurumu, ülkesini ve insanlarıyla, doğasıyla bütün dünyayı fark etmesi, anlamlı bulması, değerli bulması ve sonuçta sevmesi sağlıklı bir şeydir. Sevgi koruma, korunma, bağlılık, bağımlılık değil ve sağlıklı iletişim getirir. İnsanın iç içe geçmiş halkalar halinde ailesini, dostlarını, kurumunu, ülkesini ve tüm dünyayı sevmesi sağlıklıdır. Ancak bu halkaların her birisiyle barışık olmalıdır. Halkalardan birisini diğerlerinden üstün tutmak sağlıksızlık belirtisidir. Kişinin söz konusu halkalardan birisini diğerlerinden üstün tutmak gibi bir özgürlüğü şüphesiz ki vardır. Ancak bu halkalardan birisini diğerlerinden üstün tutan kişinin var olma, gelişme veya uzlaşma konusunda önemli veya kısmi başarısızlığı olduğunu düşünüyorum. İnsan evrenle kucaklaşabilir, kucaklaşmalıdır. Evreni kucaklayınız. Eğer siz evreni kucaklarsanız, evren de sizi kucaklar. Çevre sorunları ve dünyayı kucaklamak. Dünyamız giderek kirleniyor, doğal kaynakları azalıyor ve bu sınırlı kaynakları kullanacak insan sayısı büyük bir hızla artıyor. Bu yüzden günümüzde çevre sorunları, insanlığın yarına kalıp kalmayacağını belirleyen önemli ölçütlerden birisi olmuştur. Ancak şuna inanıyorum ki, yalnızca çevre sorunlarıyla uğraşmak, yarına kalmak için tek başına yeterli değildir. Yarına kalabilmek için dünyayı bir bütün olarak kucaklamak gereklidir. Yarına kalabilmek için insanlarıyla, ağaçlarıyla, kuşlarıyla, sularıyla, havasıyla, toprağıyla, toprağının altındaki ve üstündeki tüm tarihiyle ve bütün kültürleriyle, bir çocuğu her şeyiyle sever gibi dünyayı kucaklamak gereklidir. Eğer bir insan genlerinin yarına kalmasını istiyorsa, adının yarınlarda anılmasını istiyorsa, kendisinin, ailesinin ve ülkesinin geleceği kadar dünyanın da geleceğini düşünmek zorundadır. Çünkü dünya birkaç yüzyıl öncesine oranla küçülmüştür. Haberleşme araçları geliştiği için değil, nüfus arttığı ve doğal kaynaklar hızla artmaya başladığı için dünya küçülmüştür. Çok uzak olmayan çağlarda dünya nüfusu 10 milyondu. 14. yüzyılda yaklaşık 300 milyon kadardı. Bir de şimdiyi düşünün. Nüfusu az, doğası zengin bir dünya büyüktü. Kalabalıklaşmış, verimli toprakları, suyu, ağacı azalmış bir dünya ise küçüktür. Artık torunlarını düşünen hiç kimse, dünyanın uzak ülkelerinden veya geleceğinden bana ne diyemez. Çünkü benim torunlarımın Amazon ormanlarında veya Pasifik'te üretilen oksijene ihtiyacı var. O ülkelerde yaşamakta olan insanların torunları da benim ülkemde üretilen oksijene ihtiyaç duyacaklardır. Sanayileşme bugünkü yaşamımızı kolaylaştırmakta fakat geleceğimizi ciddi olarak tehdit etmektedir. Günümüzde karbondioksit üretimi sürekli artmakta, oksijen üretimi ise azalmaktadır. Dünyadaki ağaç kesme ve okyanusları kirletme bu şekilde devam ederse oksijen üretimi giderek azalacaktır. Gelecek yüzyıllarda atmosferdeki oksijen azalması yaşamı tehdit eden başlıca öğelerden birisi olacaktır. İnsanlık bugün yarını düşünmeden yalnızca bugün için sanayileşmek yerine sürdürülebilir kalkınma ve daha da iyisi sürdürülebilir yaşam ilkesine uygun yaşamak zorundadır. Malthus'un evrim kuramcılarına ilham veren görüşü vardı. Nüfus prensibi olarak bilinen bu görüşe göre belirli zaman dilimlerinde insan sayısı geometrik dizi artışı gösterir. Yiyecekler ise aritmetik diziyle artar. Bu durumda beslenme kaynakları sınırlı olduğu için insanlar, canlılar bir var olma mücadelesi verirler. Günümüzde bazı ülkeler için yiyecek artışı Malthus'un iddia ettiğinden daha hızlı artıyor olabilir. Ancak bu dünyanın tümü için geçerli değildir. Hatalı üretim ve iskan politikaları, giderek artan erozyon, sağlıksız nüfus artışı, dünyadaki insan doğal kaynaklar dengesini bozmaya başlamıştır. Örneğin bazı Afrika ülkelerinde besin maddelerinin artışı değil, tam tersi gerilemesi söz konusudur. Yine ülkemizde henüz pek farkında değiliz ama açlık dikeni filiz vermiştir. Balıkçılık, et ya da meyve üretimi alanlarında bırakınız aritmetik artışı, aritmetik gerileme dönemine girmiş bulunuyoruz. Zeytin, mandalina, şeftali, muz ağaçlarını kesip kesip üzerine beton döküyoruz. Eskiden Haliç'e altın boynuz denilirdi. Çünkü Haliç'te palamut kaynardı ve akşam saatlerinde Haliç bu yüzden pırıl pırıl parlardı. Şimdi Haliç'te mikroorganizmalar bile zor yaşıyordur. Yukarıda özetlenen tablo karşısında dünyamızdaki yiyecek, oksijen gibi doğal kaynakları bir yandan artırmaya çalışırken, bir yandan da mevcut olanları israf etmeden kullanmak gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Sabahları yüzümü yıkarken en az bir bardak suyu ziyan ettiğimi düşünüyorum bazen. Bu bir bardak su, torunlarımın kana kana içmek için arayacakları bir bardak su olabilir. Bugün benim arabamda gereksiz yere yaktığım oksijen, yarın torunlarımın derin derin solumak için gerek duyacakları bir solukluk hava olabilir. Bugüne kadar dünyamızda pek çok canlı türü doğal ayıklanma süreci içinde ayıklandı, yok olup gitti. Örneğin dinozorlar. Kendileriyle ve doğa ile uzlaşamayan insanların da bir gün yok olma ihtimali vardır. Eğer böyle bir şey olursa doğa için kıyamet kopmaz. Çünkü doğa insan olmadan da varlığını sürdürebilir. Ancak insan doğa olmadan varlığını sürdüremez. Nitekim doğa insanların bulunmadığı dönemlerde varlığını sürdürmüştür. Eğer insan doğa ile yeterince uzlaşırsa, insan ve doğa yaşamda bir üst satıra birlikte çıkabilirler. İnsan doğayı kucaklamayı becerirse, sürekli artan bilgisiyle, örneğin genetik konusundaki bilgisiyle doğayı koruyabilir, geliştirebilir. Anadolu aslanı. Anadolu yakın zamanlara kadar ormanlarla doluydu. Yaktık, kestik, keçilere yedirdik. Bir ağaç kesmek yalnızca o ağaca zarar vermez. İçinde o ağacın da bulunduğu ekosisteme zarar verir. Tüm bitkileriyle, yağmurlarıyla, toprağıyla, irili ufaklı hayvanlarıyla sisteme zarar verir. Ağaçlar gittiği zaman yağmurlar da, kuşlar da, sincaplar da gider. Onlar gittiğinde ise insanlara gidecek yer kalmaz. 7-8 bin yıl önce Anadolu Afrika gibiydi. Filler, zürafalar, su aygırları vardı. Günümüzden yalnızca 3000 yıl önce Kahramanmaraş'ta filler vardı. Bunlardan birisinin iskeleti Ankara'da MTA'ya ait Tabiat Tarihi Müzesi'ndedir. Birkaç bin yıl önce Anadolu'nun dağları ve ormanları aslanlarla, geyiklerle doluydu. Hitit aslanı ve geyiği bu ortamın ürünüydü. Hititler aslanları ve geyikleri hayal etmediler, bizzat gördüler. Bildiğim kadarıyla Anadolu'da aslan en son 1965 yılında Toroslar'da görüldü. Bir daha gören olmadı. Ankara'da Beypazarı'nda son Pars 70'li yıllarda vuruldu. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul surlarının az ötesinde geyik ve kaplan avına çıkarmış. Şimdi o yerlerde apartmanlar var ve kaplanlar da sokak aralarında kedi düzeyine inmiş bulunuyor. 60'lı yıllarda bile dağlarımızda yaban koyunları, keçileri vardı. Yarını göremeyen babalar ve dedeler hepsini tükettiler. Hala milli parklarımızda kaçak avlananlar var. Lapseki'mizde daha geçenlerde 1200 kaçak ağaç kesildi. Doğayı yok etmek demek, gelecek kuşakları düşünmemek, gelecek kuşakların özgürlüklerini kısıtlamak demektir. Bugün benim dağlarda aslan görme özgürlüğüm kısıtlanmıştır. Çocuklarıma dürbünle baktırıp, bu aslan, bu da geyik deme özgürlüğüm kısıtlanmıştır. İnsanlar böylesine avlanmaya devam ederlerse, gelecek yüzyıllarda torunlarımızın okyanuslarda balina görme özgürlükleri de kısıtlanacaktır. Oysa herkesin ve benim okyanuslarda balina görme özgürlüğümüz olmalı. Bu konuda Montaigne gibi düşünüyorum. Montaigne denemelerinde özgürlüklerle ilgili şöyle diyor. Hindistan'a hiç gitmedim, gitmeyeceğim de. Fakat eğer ki birisi bana, ey Montaigne, Hindistan'daki filanca köye girmen yasaklanmıştır derse uykularım kaçar. Dünyamızda uykularımızı kaçıracak çok şey olmuştur ve olmaktadır. İstanbul dışında Anadolu'muzun çeşitli illerinde parlayan ticaret erbabına sanırım Anadolu aslanları diyorlar. Öteki aslanlar gitmiş, şimdi bu aslanlar gelmiştir. Ancak aslanın yaşaması için uygun ekolojik ortamlar gereklidir. Hitit aslanı için gerekli ekolojiyi yok ettik. Aklımızı kullanıp yeni aslanlarımızın varlıklarını sürdürebilmeleri için Anadolu'muzun ağacına, toprağına son bir gayretle sahip çıkma zamanımız gelmiştir. Üstelik şimdiki aslanlar eskilerinden daha da hassastır. Varlıklarını sürdürebilmeleri için ekolojik dengelerin yanı sıra sosyal-ekonomik dengeleri de vardır. Hitit aslanlarını koruyamadık. Hiç olmazsa günümüzdeki Anadolu aslanlarını koruyalım. Bu konuda son olarak Selam adlı şiir kitabımdan iki şiir sunmak istiyorum. Orman. Güneşi saklayan orman, kuşları, sincapları saklayan orman kendini saklayamadı. Güpegündüzdü, ortadaydı. Herkes onu gördü. Sonra gören olmadı. Yağma. Yağmalandı ne varsa. Kıyılar, kuşlar, balıklar. Yağı basan insan, karabasan gibi indi ormanların üstüne. Dağlarda geyik ve aslan tükendi. Yelesinden tuttuğun dünya bir gün yer seni. Dünyadaki insanlar henüz havasıyla, suyuyla dünyayı, hatta birbirlerini kucaklamaktan uzak görünüyorlar. Bu saptama doğru olabilir. Ancak umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Çünkü umutsuzluk, insanın kontrolündeki kültürel evrim süreci içinde fazla işlevi bulunmayan bir duygu olsa gerek. Uyumlaşmak. Uyumlaşma tarafımdan üretilen yeni bir kelime. Karşılıklı uyum sağlama anlamına geliyor. Bir canlı çevresine uyum sağlarken, çevresi de ona uyum sağlamalıdır. Böylece ortaya çıkan karşılıklı uyuma, uyumlaşma adını verebiliriz. Uyumlaşmak sağlıklıdır. Tek yanlı uyum sağlıksızdır. Tek yanlı uyum sırasında taraflardan birisinin diğerine boyun eğmesi, köle, bağımlı olması söz konusudur. Biyolojide ve günlük yaşamda uyum sağlamak denildiğinde tek yanlı uyum kastediliyor. Örneğin çevresine uyum sağlayan canlının doğal ayıklanma sürecinde karlı çıkacağı söylenir. Oysa çevresine uyum sağlayan bir canlı aynı anda çevresini de değiştirir. Çevredeki bu değişimi sağlayan canlıya uygunsa ortada uyumlaşma var demektir. Eğer uyumlaşma yoksa, yani bir insan çevresine boyun eğerse veya boyun eğdirirse, bu durum uzun vadede hem o insanın hem de çevresinin aleyhine olur. Uyumlaşmada ise karşılıklı kazanç söz konusudur. Yarına kalmaya çabalayan tüm canlılar için, özellikle insan için çevresini kontrol etmek hayati önem taşır. İnsan doğal ve toplumsal çevresini kontrol etmek ister. İnsan doğayı kontrol ettiği için insanlar geçmiş çağlara oranla daha rahat yaşıyorlar. İnsanların ortalama ömürleri, hatta boy ortalamaları artmaya başladı. Dünyayı kontrol etmenin kısa adı medeniyettir. Medeniyet ve kontrol şüphesiz vazgeçemeyeceğimiz şeyler. Ancak bu kontrolün tek yanlı ve yoğun olması durumunda kontrol eden giderek kontrol edilir duruma gelmeye başlar. Örneğin sularını kirlettiğimiz, topraklarının üzerine beton döktüğümüz, içindeki radyasyonu açığa çıkardığımız doğa sağlık sorunları oluşturarak bizi kontrol eder hale gelir. Bu görüşten hareketle uyumlaşmayı karşılıklı sağlıklı kontrol olarak da tanımlayabiliriz. Kontrolle ilgili ünlü bir karikatür var. Bir psikoloji laboratuvarında kafeste iki tane fare görülmektedir. Muhtemelen araştırmacı kendi istediği zaman pedala basan farelere şekerli su, pekiştireç vererek bu fareleri şartlamaktadır. Farelerden birisi diğerine, "Bak şu araştırmacıyı ne güzel şartladım, ne zaman pedala bassam bana yiyecek veriyor," der. Aslında fare haklıdır, belki araştırmacı farkında değildir ama araştırmacı ve fare birbirlerini karşılıklı olarak şartlamaktadırlar. Uyumlaşmanın ortaya çıkabileceği birkaç alanı şöyle sıralayabiliriz. İnsan-doğa ilişkisinde uyumlaşma. Çevresine uyum sağlayamayan canlı doğal ayıklanmada elenir, yok olur. Canlı türlerine uyum sağlayamayan doğa parçası da bir süre sonra yok olabilir. Yani kısacası canlı-doğa etkileşiminde uyumlaşma bozulduğunda taraflardan birisi hemen zarar görür. Başlangıçta zararlı gözükmeyen taraf ise uzun vadede zarar görür. Canlı-doğa etkileşiminde uyumlaşma olduğunda ise bundan her iki tarafta kazançlı çıkar, varlıklarını sürdürürler. Bugün insan ile doğa arasında uyumlaşma bozulmaya başladı. Doğa hızla tahrip oluyor. Bu durum kısa vadede doğaya ama uzun vadede insana da zarar verecektir. İnsan-doğa arasındaki karşılıklı ve sağlıklı kontrol uyumlaşma yoksa, sağlıklı kontrolün uyumlaşmanın sağlanması, doğanın değil insanın sorumluluğundadır. İnsan ile doğa arasında günümüzde daha çok insan aklıyla bozulan dengenin yine insan tarafından sağlanması gereklidir. Kişiler arası ilişkilerde uyumlaşma. Uyumlaşma alanlarından birisi kişiler arası ilişkilerdir. İletişimde bulunan taraflardan yalnızca birisi diğerine uyum sağlıyorsa ortada uyumlaşma yoktur. Diğerine uyum sağlayan taraf uzlaşma türlerinden "ben yokum, sen varsını yaşıyor" demektir. Karşısındakini kendisine uyum sağlamaya zorlayan taraf ise "ben varım, sen yoksun"u yaşamaktadır. Eğer bir değişim gerekiyorsa adeta herkes ötekinin daha müsait olduğunu düşünüyor. Evlilikleri veya iş ortaklıklarını düşünün. Taraflardan birisi diğerini değişmeye zorluyor. Diğeri de buna boyun eğiyorsa ortada bir tane köleleştirmek isteyen, bir tane de köleleşen var demektir. Daha evlilik öncesinde kimi erkeğin nişanlısında beğenmediği bir taraf gözleyip "önemli değil, bir evlenelim, ben onu değiştiririm" dediğini duyabilirsiniz. Benzerini kız da yapabilir. Kimileri başı yumuşak gelin, yani uyum sağlayan tabi olma ihtimali yüksek gelin arar. Kimileri çevresine kolay uyum sağlasın diye yaşı küçük gelinleri tercih eder. Yaşı büyük gelinlerin gözleri açılırmış. Kendileri uyum sağlamak yerine kocalarını kendilerine uydurmaya, adamcağızı hanım köylü yapmaya çalışırlarmış. Bütün bunlar Tolstoy'un ünlü sözünü hatırlatıyor. Tolstoy, "herkes dünyayı değiştirmek istiyor, kimse kendisini değiştirmek istemiyor" demiş. Varoluşçu cinsellik kavramı, varoluşçu yaklaşımın cinsel yaşama uygulanmasıyla ilgili. Tüm yaşam alanlarında uyumlaşmak önemli. Ancak bunlar arasında çiftlerin cinsel yaşamda uyumlaşmaları özel önem taşır. Her alanda olduğu gibi cinsellik alanında da, örneğin bir evlilikte kadın ve erkek sağlıklı bir birliktelik yürütebilmek için ayrı ayrı varoluş düzeylerini yükseltmelidirler ve birbirleriyle uzlaşmalıdırlar. Yani ilk önce her ikisi de ayrı ayrı kendi duygularını ve isteklerini fark etmeli, bunları anlamlı bulmalı, otantik bir yaşam içinde olabilmelidirler. İkinci olarak da kendi isteklerini eşlerine empoze etmeden onlarla uzlaşma ve uyumlaşma içine girmelidirler. Otantik davranabilen, anı yaşayabilen ve uzlaşabilen bir insan her konuda olduğu gibi cinsel davranış alanında da eşiyle birlikte bir üst satıra çıkabilir. İnsan-teknoloji ilişkisinde uyumlaşma. İnsan ile teknolojinin ürünü olan her türlü makine, robot arasında karşılıklı uyum sağlanması gereklidir. Bu uyumun tek yanlı olması insan içinde, teknoloji içinde sorun yaratır. Şüphesiz sorun çıkarsa teknolojinin bundan haberi olmaz, olan insana olur. Var olmak için kendinizi ve çevrenizi ne kadar yok ediyorsunuz? Evrende denge önemli. Her alanda sürekli değişme, gelişme bulunabilir, ancak dengede var. Bir görüşe göre evrendeki tüm sistemler hem maksimum moleküler karmaşaya ulaşmak isterler hem de minimum enerjili duruma. Bu iki eğilim bir denge yaratır. Evrende makro düzeyde ve mikro düzeyde görülen sürekli hareket bu dengeyi bozmaz. Fizik-kimya evreni için ileri sürülen bu görüşün biyolojik, sosyal, psikolojik evrenler için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. Sürekli değişen, gelişen insan, çevresiyle olan etkileşiminde belirli bir dengeye ulaşabilir, ulaşmalıdır. Şimdi kendimizle ve çevremizle, evrenle olan etkileşimimizin ne kadar dengeli olduğunu sorgulamakta kullanabileceğimiz iki soru sormak istiyorum.